Premier Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Ömer. Bu hafta tek başımayım. Önce Bundesliga'ya gireceğiz. Biliyorsunuz Bundesliga'da bu hafta Bayer Leverkusen Werder Bremen karşısında 5-0 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Bununla ilgili zaten Medyascope Spor'da yazım var, onu okuyabilirsiniz. Zaten sezon içinde geçen seneden beri zaman zaman Leverkusen'i konuştuk, değerlendirdik. Buraya geleceğim ama bu maçtan önce konuşmak istediğim başka bir maç var Bundesliga'da. Borussen derbisi. Mönchengladbach kendisi aslında Dortmund'u ağırladı. 2-1'lik bir Dortmund galibiyetiyle bitti ama maçtan çok hakemin kararları çok tartışıldı. Yani uzun zamandır böyle de ilginç bir maç izlememiştim. Yani hakem kararlarının tuhaf olduğu, hatta belki de emsal niteliğinde ilginç bir karar gördük. Maçın içerisinde zaten nereden bakarsanız bir penaltı pozisyonları üzerinden bir sonuç döndü. İlk penaltı Schlotterbeck'in Terbek'in ayağına basıyor Engum'u. Bu net bir penaltı. Buna söyleyecek hiçbir şey yok. Sabitzer böylece iki golünü attı. Ama sonra ikinci yarı bir Adeyemi'nin pozisyonu var. Evet, bence penaltı değil. Çünkü orada Adeyemi topa müdahale ettiği zaman zaten kaleci de orada. Ve Adeyemi topa dokunduktan sonra zaten kaleciden kurtulma şansı da yok. Ve hani kalecinin bulunduğu konumu nasıl diyeyim, avantaj sağlamaya çalışarak kendini yere bıraktı. Ve penaltı bekledi. Hakem de penaltı noktasını gösterdi. Ve VAR odasıyla nasıl bir konuşmaları olduysa penaltı kullanıldı. Sabitzer gol attı. Yani hat-trick yaptı. Ama hakem sonra düdüğünü çaldı ve VAR'dan bir uyarı geldiğini söyleyip gidip pozisyonu izledi ve penaltı iptal dedi. Yani neden bu kadar acele edildi? Ben mesela bunu anlayamadım. Yani eğer penaltı pozisyonuyla ilgili bir şüphe varsa ve böyle bir şey durum gerçekleşmişse VAR neden uyarmıyor penaltı kullanmadan önce? VAR uyardıysa hakem neden gidip bakmıyor? Uyarmadıysa eğer sonra penaltı kullandıktan sonra niye uyarıyor? Ya da penaltı kullanırken niye uyarıyor? Yani neden bu acele? Ya da neden bu kadar geç bu haber hakeme ulaştı? O ayrı bir sıkıntı. İkincisi, Adeyemi'nin evet biraz sorumsuzluğu var ama bana sorarsanız ikinci sarı kart cidden ağır. Yani orada o Gladbach'lı oyuncunun gidebileceği çok fazla bir yer yok. Dortmund savunması zaten yerleşmişti orada. Evet, orada diyebilirsiniz hani Adeyemi niye bu faul yapıyor, ama yani bir klasik bir body check dediğimiz tipte bir faul. Ve öyle sarı kart verilebilecek bir, tekrar bir sarı kart verilecek bir pozisyon değil. Yani birinci sarı kart bile verebileceğiniz bir pozisyon değil. Ama hakem sanki biraz Adeyemi'ye de takılmış gibi. Adeyemi'nin de tabii ki sorumsuzluğu ve disiplinsizliği. Yani oradaki faul çok mantıklı, çok anlamlı bir faul değil. Ama yani ikinci sarı kart bence çok ağır bir karar. Yani bana sorarsanız hakem çok ciddi bir şekilde kontrolü kaybetmiş Florian Bartstübner. Maçın gidişatını ciddi anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan da Gladbach'ta yani 4 stoperle çıkan ilk 11'i görünce şaşırdım. Yani nasıl bir kadro? Hani Weber evet bir sol bek falan oynayabiliyor. Ama Itakura, Elvedi, Friedrich, Weber, aynı zamanda da Netz, Lainer, iki tane bek oyuncusunun sahada olması bana biraz tuhaf gelmişti ama Itakura'yı orta sahada değerlendirdim. Fakat Itakura'dan istediği hiçbirini alamadı. Yani çok tuhaf bir ilk 11'di. Seoane'den çok da anlam veremedim. Diğer tarafta sonradan oyuna girip gol attıkça Haller'in form tuttuğunu düşündü Terzic ve oyuna sürdü ama 10. dakikada sakatlanıp çıktı Haller. Ve ilginçtir, oyuna Moukoko girdi. O da şaşırtıcı. Yani 10. dakikada Moukoko girdi. Fülkrug girmedi. Ve Moukoko 71'de tekrar oyundan çıktı. Yani 10 kişi kaldıktan sonra Dortmund artık skoru korumaya yönelik bir oyun sergilemek zorunda kaldı. Yani bilmiyorum, çok uzun zamandır izlediğim en ilginç maçlardan biriydi. Ama hakem kararlarının damga vurması da bir yönden bence üzücü oldu. Umarım daha fazla böyle maçlar görmeyiz, çünkü ya bu ciddi anlamda skoru etkileyebilirdi. Dortmund açısından yani kırmızı kart olsun, penaltı pozisyonları olsun. Almanya'da, Bundesliga'da da bu sene bazı ciddi hataları görüyoruz. Her ne kadar bir Premier Lig, bir La Liga kadar abartılı, saçma sapan hakem hataları görmesek de burada da çok ilginç. Her hafta olmasa da Hakemle aynı görüşte olmayacağımız tipte hatalar görüyoruz. VAR'a rağmen zaman zaman VAR'ın da çok büyük hatalar yaptığını görüyoruz. Hatta tartışmalı gollerde gol veriliyor. Pozisyon tekrarını uzun bir zaman göstermiyorlar. Yani 5-10 dakika kadar. Ofsayt çizgisi çekilmiyor. Anlayamıyoruz. Çok ilginç şeyler gördük bu sene. Özellikle Avrupa'da bu sezonun hakemler açısından çok vasat bir sezon olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Gelelim Leverkusen. Leverkusen dün yani cumartesi günü Stuttgart'ın da Bayern Münih'in de kazanmasıyla beraberlik şeyini kafasından sildi. Yani kazanayım, şampiyonluğu alayım şeyiyle çıktı sahaya. Boniface tekrar ilk 11'e döndü. Wirtz yedekteydi. Amin Adli oynadı. Hoffman oynadı. Tella ve Hinkapié kanat beklerdeydi. Frimpong ve Grimaldo yedekler arasında yer aldı. Savunma üçlüsü klasikti. Tapsoba, Tah ve Kusonu. Orta sahada da şakanın yanında Andrih'e görev verdi. Palacios'u yedek kulübesinde tuttu. Herhalde zaten Radetzky değişmiyor. Werder Bremen tarafında da yani beklenen 11 çok fazla ekstradan bu oyuncu niye yok dediğimiz bir oyuncu yoktu. Zaten sakatlıklar işte Pavlenka'nın sakatlığı, Piper'ın, Cinma, Stark bunlar zaten oynayan oyuncular ama neredeyse Nisan sonuna kadar yani bu ay sonuna kadar, Mayıs başına kadar onlar görev alamayacak. O yüzden savunmada bir tık sıkıntılı bir Werder Bremen gördük ama Bayer Leverkusen'a rahat bir galibiyet. İlk yarı biraz zorlandılar. Evet, Boniface'in penaltı golüyle ilk yarı 1-0 bitti ama ikinci yarı Şaka'nın golünden itibaren Werder Bremen çözüldü. Zaten devre arasında Florian Wirtz oyuna girdi. Sonra 62'de Frimpong, Schick. 77'de de Grimaldo, Palacios. Hatta şöyle ilginç bir olay da yaşandı. Dakika 90'da şey pardon 83'te Wirtz'in golünden sonra bazı taraftarlar sahaya girdi ve biraz tepki çektiler. Yani sahadaki oyuncular da ne yapıyorsunuz hani durun daha maç bitmedi havasında tepki gösterdiler. 90. dakikada da Wirtz'in hat-trick'i geldi. Hat-trick'ten sonra sahaya indi. Baya bir taraftar bu sefer sahaya indi ve sonra hakemin bitiş düdüğünü duyduk. Muhtemelen hakem bu kadar kişiyi sahadan çıkaracağıma zaten skor 5-0 olmuş. Maçı bitireyim daha iyi dedi. Çünkü artık 90. dakikaya geçmişti. Ve Leverkusen tarihin ilk şampiyonluğunu kazandı. Bu sene Temmuz ayında kulübün kuruluşunun 120. yılı olacak. Muhtemelen bu 120. yıl kutlamalarında şampiyonlukla birlikte muhteşem bir kutlama yapılacaktır Leverkusen şehrinde. İlk şampiyonluk olduğu için taraftarların yerinde duramaması, bir an önce sahaya akın etmek istemelerini de çok iyi anlıyorum. Acayip güzel görüntüler izledik. İşte pankartlar hazırlanmıştı. Özellikle bir King Chubby şeyi benim çok hoşuma gitti pankartı. İşte Chubby Alonso'yu resmetmişler kafasında taçla. Güzel görüntülerdi bunlar. Leverkusen taraftarları kesinlikle bunu sonuna kadar hak ediyordu. 90'larda özellikle işte Christoph Daum döneminde kaçan şampiyonluk. Yani daha doğrusu elleriyle teslim edilen bir şampiyonluk. Sonra gene bir şampiyonluk kovalanıyor. Ondan sonra 2001-2002 sezonu Leverkusen için rüya gibi bir sezon. Klaus Toppmöller'in yönetiminde bugün Frankfurt'un hocası Dino Toppmöller'in babası. Leverkusen rüya gibi bir sezon yaşatıyor. Özellikle Ballack liderliğinde. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkılıyor. DFB Pokal'de yani Almanya Kupası'nda finale çıkılıyor. Bundesliga'da ligde liderler son 4 haftaya girerken ama işler bir anda tersine dönüyor. Bir beraberlik üstüne iki mağlubiyet liderlik. Dortmund'a kaptırılıyor. Ve şampiyon Dortmund oluyor. Dortmund'un şampiyonluğu sonrası zaten takım deyimi yerindeyse psikolojik anlamda çöküyor ve Almanya Kupası'nın neredeyse bunu umursamadan çıkıp Schalke'ye 4-2 kaybediyorlar. Zaten kupa finalinden birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi finali var. O bizim için daha önemli diyorlar ama orada da Zidane'ın ikonik sol ayak volesi Real Madrid'e 2-1'lik zaferi getiriyor ve Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid'e giderek Leverkusen 3 kulvarda neredeyse kupanın ucundan dönüyor ve buradan sonra Neverkusen ismini alıyor. Hatta kimi zaman bazı insanlar için Loser Kuzen bile deniyordu. Bugünden sonra bir ikinciliği daha var Leverkusen'in. Yanlış hatırlamıyorsam 2011-2012 sezonunda Ondan bu yana Leverkusen'i çok fazla şampiyonluk yarışı içerisinde görmedik. Seoane'nin işte geçen sene değil, ondan önceki sezon bir üçüncülüğü var. Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü Bayer Leverkusen'i ama geçtiğimiz sezon başında felaket bir başlangıç. 17. sırada 17. sıraya kadar indirdi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde de beklenen sonuçlar gelmeyince görevine son verildi ve Xabi Alonso sürpriz bir şekilde getirilmişti. Xabi Alonso geçen sene istediği her şeyi deneme fırsatına erişti. Yani beklenmedik mağlubiyetler oldu, beklenmedik galibiyetler oldu. Bayern Münih'e iki maçta da yenilmedi. Nagelsmann'ın Bayern'ini yendi. Tuchel'in Bayern ile berabere kaldı. Leipzig'i yendi. Marco Rose'nin Leipzig'ini yendi. Yani büyük maçlarda bir şeyler gösterdi ama ufak maçlarda bir tık daha sorunlar yaşıyordu. Kadro istediği gibi bir kadro değildi. Yani bugün bu seneki kadroya baktığımız zaman geçen seneki oyun planıyla birbirinden çok farklı. Geçen seneki oyun planı çoğunlukla Diaby ve Frimpong üzerinden sağ kanat tarafından gerçekleştiriliyordu. Ve 9 numara pozisyonda ciddi bir problem vardı. Şikin de sakatlığı olsun. Ya orada zaman çoğunlukla işte sahte 9, Amin Adli, zaman zaman Hulozek. Yani bu şekilde değerlendirmeler yapıyordu. Diaby'nin gidişi ki Leverkusen'in artık bu stili oldu. Hatta bu sezon sonu da bir oyuncunun ciddi bir paraya satılacağı, onunla birlikte 3-4 takviye yapılacağı söyleniyor. Giden oyuncunun kim olacağını bilmiyoruz. Şu an işaretler Frimpong'u gösteriyor. Muhtemelen Wirtz'i göndermek istemeyeceklerdir. Wirtz'in de çok gitmeye niyeti yok. Frimpong burada en büyük aday gibi gözüküyor. Çünkü başka da düşünüyorum. Yani iyi paralara satılacak başka da bir oyuncu. Belki savunmadan olabilir. Yani Tapsoba, belki Kusunu veya Tah, ama yani Tah'ın da yaşı biraz daha geçtiği için Tapsoba ve Kusunu'ya oranla çok büyük bir fiyata satılacağını düşünmüyorum. Boniface'den de hemen vazgeçmeyeceklerdir. Grimaldo'dan da. Yani Frimpong'un sezon sonu ayrılması çok muhtemel gözüküyor. Liverpool ismi geçiyor. Bayern Münih ismi geçiyor. Manchester United ismi geçiyor. Şu an en muhtemel aday Frimpong gibi. Burada şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle Bundesliga bizim Türk spor medyasında çok kulak arkası edilen bir ligdi. İşte bu 11 yıllık bir Bayern Münih hegemonyasından dolayı. Ya kardeşim her sene zaten Bayern Münih şampiyon oluyor deyip göz ardı ediliyordu. Tıpkı işte Ligue 1 gibi Fransa Ligi'nde sürekli Paris Saint-Germain'in dominasyonu, Paris Saint-Germain'in şampiyonluğunu gördüğümüz gibi. İşte arada bir Lille'in şampiyonluğu oldu. İşte Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, bunlar yüzünden de Fransa Ligi'ni bir tık daha yakından takip etmiştik ama Bundesliga çok kulak arkası ediliyordu. Her ne kadar Bayern Münih hegemonyası olsa da buradan ilginç hikayeler çıktı. Yani buradan çok büyük hocalar çıktı ve işte İngiltere'ye gitti. İngiltere'de şu an hala bile Bundesliga'da ismini duyurmuş veya Alman teknik hocaların gidip geldiğini görebiliyoruz. Zamanında işte Hasenhüttl gitti Southampton'da, orada ilginç şeyler gösterdi. Klopp sonra Liverpool'a gitti. Liverpool'u ayağa kaldırdı. Guardiola buradan Bayern Münih'ten City tarafına gitti. Yani buradan ciddi bir akış var. Mesela Jesse Marsch biliyorsunuz Leeds United'a gitti. Leipzig'e çalıştırdıktan sonra. Yani bu Red Bull kültürü, işte Mainz'ın altyapısından çıkan hocalar, işte Thomas Tuchel gibi hocalar. Yani büyük hocalar buradan çıkıyor. Yani Bundesliga bu kadar kulak arkası edilecek bir lig değil. Yani buradan da çok büyük yıldızlar çıktı. Haaland buradan geçti. Bellingham buradan geçti. Yani artık Avrupa arenasına damga vuracak oyuncular buralardan geçiyor. Şu an bir Musiala gerçeği var. Bir Florian Wirtz gerçeği var. Florian Wirtz'in bu patlamasını biz bir önceki sezon bekliyorduk ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. Yani normalde böyle bir sakatlıktan genç bir oyuncu olsanız bile dönmeniz çok kolay değil. Ama Wirtz geçen sene biraz evet sıkıntılar yaşadı ama bu sezona mükemmel bir girdi. Mükemmel bir şekilde tamamladı. Yani takımını şampiyonluğa taşıdı. Ve hatta Musiala'nın bir adım önüne geçti diyebiliriz. Çünkü Musiala Nagelsmann döneminde inanılmaz şeyler gösteriyor. Hansi Flick döneminden itibaren. Ve gerçekten ikisi de müthiş, muazzam yetenekler. İkisi de şu an Euro 2024'te muhtemelen Almanya'nın as kadrosunda ilk 11'de çıkacak oyuncular olacak ve Almanya'nın ev sahipliğinde Almanya'yı Euro 2024 şampiyonu yapmaya çalışacaklar. Şunu demek istiyorum, yani Bundesliga ile ilgili kimse konuşmak istemiyordu. İşte Bayern Münih dominasyonu, başka takım yok. Dortmund eski gücünde değil. Leipzig işte zaten şampiyonluk adayı değil. Leverkusen zaten yok hükmünde gibi bakılıyordu. Yani buradaki ilginç takımlar işte Frankfurt'un mesela UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu. Kimse beklemiyordu ama ya kimsenin beklememesi sebebi Frankfurt'un oyun stilini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Glasner'i tanımamalarından kaynaklanıyor. İşte Glasner Wolfsburg'u lig dördüncüsü yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Ondan sonra Wolfsburg'dan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'un hali ortada. Kaç tane hoca değişti? Hala hiçbir şey yok. Ki kötü hocalar mı geldi gitti? Hayır. Gayet de başarılı hocalarla çalıştı Wolfsburg ama Glasner'den beri toparlanamadılar. Frankfurt'a geldi. Frankfurt'u aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonatı Barcelona'yı elediler. Yani bu az buz bir şey değil. Evet, Barcelona çok eski gücünde değil ama Frankfurt'la aynı seviyede de değildi. Finale çıkardı. Avrupa Ligi'ni kazandı. Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkardı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ama bunlar takip edilmediği, bilinmediği için aa çok sürpriz oldu. Aa çok işte beklemiyorduk falan. Hani bu tip yorumları görüyorduk. Bu sene de aynısını Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen için söylendi. Ya hiç beklenmiyordu. İşte çok sürpriz, inanılmaz şapkadan tavşan çıkardı. Evet, doğru. Yalan değil ama Xabi Alonso bunu zaten geçen sene de zaman zaman gösteriyordu bize. Yani geçen seneki planını Diaby ve Frimpong üzerine kurmuştu. Çünkü elindeki malzemede en iyi kullanabileceği ikili buydu. Bunun üzerinden yürüdü. Bu sene de kendine göre bir takım kurdu. Ve bu takımın sistemine göre Bayer Leverkusen aldı yürüdü. Şöyle bir şansı da var. Evet, Leverkusen, Xabi Alonso'nun yaptıkları inanılmaz bir şey ama öyle de bir şansına denk geldi ki Bayern Münih olabilecek yani son 15 senenin belki de en kaotik sezonlarından birini yaşadı. İşte Tuchel kovuldu kovuluyor, kovuldu kovulacak. İşte bir yandan takımda sakatlıklar, Tuchel hoca şey oyuncuları suçluyor, oyuncular hocayı suçluyor. Yani böyle bir saçma sapan bir ortam vardı Bayern Münih'te. Dortmund Bellingham'ı sattı. Bellingham'ın yerine getirilen oyunculardan bir türlü istenilen verimi alamadı. Beklenen transferler gerçekleşmedi. İstedikleri bir sezon geçiremediler. Leipzig fena gitmiyordu ama bir anda duruldular. Özellikle aradan sonra büyük bir çöküşe geçti Rose'yle. Rose'nin de zaman zaman agresif tavırları, acaba o da Leipzig'ten ayrılacak mı diye düşünüyorduk. Yani şimdi bu ikisini denklem dışında bıraktığınız zaman çok da fazla Leverkusen'le baş edebilecek bir takım kalmıyor. Yani bu üçlü Bayern Münih zaten 11 sezonun şampiyonu. Dortmund geçen sene şampiyonluğu ileriyle Bayern Münih'e teslim etmiş. Bir de Leipzig. Yani bunlar şampiyonluk için Leverkusen'i kovalamayınca ciddi anlamda Leverkusen daha rahat ilerlemeye başladı. Bir de bu sezon ligin kalitesinde geçen sezonu oranla bir rekabet konusunda bir problem var. Yani şöyle, Darmstadt çok çabuk pes etti. Yani Schalke'nin 2 sezon önceki gösterdiğinin bir benzeri. Fürt gene biraz daha çaba sarf ediyordu. Hani kaybetse bile çok ciddi çabayı görüyorduk ama kadro kalitesi eksikliğinden dolayı bu sıkıntılar olmuştu. Ama yani bu sezon çoğu takım işte Wolfsburg'un yeri korkunç. Neredeyse küme düşme savaşı veriyor. Gladbach orta sıra takımıydı. Çok aşağılara indi. Yani Werder Bremen, Augsburg bir form tuttular. Neredeyse Avrupa potasını zorlayabilecek konuma geldiler. Köln çok kötü. Baumgart'la yollar ayrıldı. Transfer yasağı geldi. Mainz berbat durumda. Yani Bo Svensson gittikten sonra da toparlamıyorlar. Şu an biraz yavaş yavaş form tutuyorlar. Yani küme düşme savaşında o kadar çok takım var ki ligin kalitesi geçen seneye göre daha düşük. Leverkusen'in bu da işine geldi. Yani belki daha zorlu bir şampiyonluk sınavı vereceklerdi ve bu kadar uzun bir yenilmezlik serisi, namağlup serisi belki de olmayacaktı ama Xabi Alonso bir şekilde takımını şampiyonu taşıyacaktı. Ama bu kadar kolay bir şampiyonluk dışarıdan bakan insanlar için wow, inanılmaz adamlar işte ligde 29 maçları yenilmiyor. Ligi çok fazla bilmeyen insanların için evet böyle şeyler söylemeleri normal ama yani her şey Leverkusen'in şampiyon olması için çok uygundu. Xabi Alonso'nun burada da esas mahareti takımı namağlup bir şekilde bu seviyeye getirmesi. UEFA Avrupa Ligi'nde de kupada da hiçbir şekilde yenilgi yüzü görmedi. Kupada da Stuttgart'ı elediler mesela bu sezonun en flaş takımlarından biri, ligin üçüncüsü, hatta ikinciliği kovalıyorlar Bayern Münih'le birlikte. Hatta ligi ikinci bitirmek için çok da yüksek şansları var. Özellikle de Bayern Münih Arsenal'i eleyip yarı finale kalırsa biraz daha Şampiyonlar Ligi odaklı gidecektir Bayern Münih ve belki de ikinciliği Stuttgart'a bırakacak şekilde ligde rotasyonlar yapacaktır. Söylemek istediğim şu, yani Xabi Alonso şu hale gelene kadar, yani namağlup serisi dikkat çekene kadar kimse bunun eskiden suratına bakmıyordu. Hatta hala o süre zarfında da kimsenin doğru düzgün Leverkusen maçlarını izlediğini söyleyemem. Leverkusen'in maçlarını izlemesi de zor aslında. Yani sıklıkla takip eden Leverkusen'in bütün maçlarını izlemiş insanlar varsa özellikle Boniface'in sakatlıktan sonra çok sıkıcı Leverkusen maçları izledik. Eskiden Boniface zamanı çok formda bir Leverkusen vardı ve maçı 2-0, 3-0'a erkenden getirip ondan sonra rölantiye alıyorlardı. Daha düşük tempo oynuyorlardı. Xabi Alonso'nun bunu tercih etmesinin sebebi ne? Ya kardeşim, ben 3 kulvarda zaten savaşıyorum. Rotasyon da problemli yani. En fazla 18 oyuncuya kadar rotasyon yapabiliyorum. Belli oyuncular sürekli oynamak zorunda. O zaman ben skora erken alırsam tempoyu düşüreyim ki oyuncularım sağlıklı kalsın. Hem sakatlıktan uzak tutuyorsunuz oyuncuları, hem de oyuncular çok fazla yorulmadığı için ne yapıyorsunuz? Bir sonraki maça da daha diri bir şekilde ilk 11'e koyduğunuz zaman sorun yaşamadan götürebiliyorsunuz. Bence bu mükemmel bir plan. Yani harika bir plan. Ama diğer taraftan da oyunun seyir zevkini ciddi anlamda azaltıyor. Fakat burada işte Çabyanız'ın dehası burada yatıyor. Yani bir şekilde bir boşluk, nasıl diyeyim, pozisyon bulabileceğine inanıyor. Ki bu çok mantıklı. Yani Leverkusen, yani dominant olan bir takım, her zaman rakip takım kapalı olsa bile yani 3-4 pozisyon bulun maç içerisinde. Ben bunu bulacaksam neden acele edeyim felsefesiyle mücadele ediyordu ve özellikle ikinci yarıda tempoyu düşürerek maç sonunda, özellikle 75-80'den sonra rakip de yorulunca sakladıkları enerjiyi kullanmayı tercih etti ve bence bu çok mantıklı. Yani 80. dakikadan sonra, 85'ten 90'dan sonra Leverkusen hala çok diri ve koşabildiğini görüyoruz. Yani o son güç, hadi son raddede hadi bir atalım da bitsin. Hani böyle bazı takımlar böyle son gücüyle maç oynar ve maç bittikten sonra yere yığılır. Leverkusen'de bunu hiç görmedik. Çünkü Leverkusen ciddi anlamda top çevirerek, topu kendine tutarak, tempoyu düşürerek bu şeyi sağladı. Bu enerji saklama işini sağladı. Mesela Bayern Münih bunu rakibe topu vererek yapmaya çalıştığı için, yani reaktif oynamaya çalıştığı için ne oluyordu? Gol yiyordu. Savunmasında problemler olduğu için skoru bir türlü koruyamıyordu. Ama Leverkusen tam tersi yaptı. Yani topu vermeden tempo düşürdü. Xabi Alonso'nun gerçek dehası bence burada yatıyor. Yani çok fazla maç çevirdi. Yani Karabağ maçı en önemlisi, Hoffenheim maçı. Yani bakıyorsunuz geridesin ya, niye bastırmıyorsun, niye rakibi boğmuyorsun? Sebebi bu. Yani maç sonlarını özellikle kullanmak istemesi, rakibin yorulmasını beklemesi, bence esas gerçek dehası Xabi Alonso'nun burada yatıyor. Zaten o kadar sakin bir hoca ki takımdaki oyuncuların da hiçbir zaman paniklemesine izin vermiyor. Yani gerçekten Xabi Alonso'ya bu konuda da hayran olmak mümkün değil. Bir taraftan da Bayer Leverkusen'ın ayrılmaması kararına da sonuna kadar katılıyorum. Her ne kadar bir Liverpool taraftarı olsam da Liverpool'un maçında Xabi Alonso'yu görmek isterdim ama açıkçası kadro yapısı olsun ve kulübün ardından Liverpool'u devralmak istememesi normal. Ve Xabi Alonso bu kararı verirken de şunu söylüyor: evet, bana Bayern Münih'ten ve Liverpool'dan çok ciddi teklifler var ama ben kalmak istiyorum. Çünkü bu benim teknik direktörlük kariyerimin ilk tam sezonu. Yani evet, sıçrama yapmayı herkes ister. Yani Liverpool'u, Bayern Münih'i, işte ismi geçen Real Madrid'i, yeri gelir Barcelona'yı herkes çalıştırmak ister ama daha teknik direktörlüğünüzün ilk yılında böyle bir teklif size geliyorsa mutlaka ilerleyen zamanda da gelecektir deyip bu teklifleri reddetti. Katılıyorum. Çünkü gerçek anlamda bu fırsatı ilerleyen zamanlarda bulacaktır. Yani şu an Xabi Alonso'nun ciddi anlamda tecrübe ihtiyacı var. Leverkusen'de çok rahat bir ortam vardı. Ve bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebildi. Üzerinde çok fazla bir baskı yoktu. Yani kimse ondan şampiyonluğu beklemiyordu. Şampiyonluk kovalatmasını belki bir nebze bekliyorlardı ama bu seviyede bir başarı kimse beklemiyordu. Evet, geçen sene mesela UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final gördüler. Yani eski hocası Mourinho'ya elendi Roma'ya. O da 1-0. İlk maç 0-0, ikinci maç 1-0. Ama yani önce bir kendini geliştirmek istiyor. Ben buna saygı duyuyorum. Belki 2-3 sene daha Lever, yani sezon sözleşmesi bitene kadar Leverkusen'de de kalabilir. Sonuçta şu an Avrupa'nın en kıymetli hocalarından, en kıymetli genç hocalarından biri oldu. Özellikle işte Ruben Amorim, işte Xabi Alonso, bunlar çok konuşulan hocalar. Nagelsmann da bunlar arasında katabiliriz. Fırsat bulabileceğini düşünüyor. Ben o konuda çok haklı görüyorum. Gerçekten Xabi Alonso önümüzdeki sezonda Leverkusen'de Şampiyonlar Ligi'nde belki beklenmedik bir başarı daha gösterecek ve önümüzdeki sezon ben misyonumu tamamladım deyip belki de takımdan ayrılacak. İşte önümüzdeki sezon Real Madrid konuşuluyor. İşte gitmediyse eğer Liverpool ya da Bayern Münih'i tercih etmediyse sebebi işte seneye Real Madrid'den Ancelotti ayrılacak. Ancelotti Brezilya'nın başına geçecek. Xabi Alonso Real Madrid'in başına geçecek. Ya bunu da düşünüyor olabilir, düşünmüyor da olabilir. Hani düşünüyorsa evet, Real Madrid efsane kulüplerden biri. Bir kere kendi ülkesinin en büyük takımı, Avrupa'nın en büyük takımı olarak görülüyor. En fazla Şampiyonlar Ligi kazanmış takım. Oraya geçip iyice ustalık eseri yapıp bu Real Madrid'in oluşturduğu genç çekirdeğe liderlik de edebilir. Sayısız başarı da getirebilir. Belki de emsali görülmemiş bir Şampiyonlar Ligi lig dominasyonu görebiliriz. Ama diğer taraftan da ya kardeşim 2 senedir ben teknik direktörüm, Real Madrid'deki baskı bana problem yaratabilir deyip Real Madrid'e gitmek istemeyebilir. Bu da bir ihtimal. Yani Xabi Alonso çok zeki bir insan olduğu için nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki sezon sonunda da göreceğiz. Belki Leverkusen'de devam edecek. Belki başka bir takım tercih edecek. Belki gene başka bir büyük bir takım, yani problem yaşayan, bu dönem problem yaşayan ama geçmişte büyük olan bir takımı tekrar ayağa kaldırmak da isteyebilir. Yani ben şimdi mesela önümüzdeki sezon Leverkusen'den sonra atıyorum Real Sociedad'ın başına geçmek istese ben şaşırmam. Çünkü yetiştiği kulüp, çocukluk kulübü, o kulübünü tekrar ayağa kaldırmak, işte bu Nihat Kahveci ile şampiyonluğu yarışı verdikleri sezonun tekrar heyecanını yaşatmak isteyebilir. Belki bir La Liga şampiyonluğu getirmek isteyebilir Sociedad'a. Bu da beni şaşırtmaz. Yani nasıl bir karar verecek onu zamanla göreceğiz. Çok fazla konuştum Bundesliga ile alakalı. Bundesliga defterini burada kapatabiliriz. Yavaştan Premier Lig'e geçelim. Premier Lig'de de ilginç bir hafta oldu. Premier Lig'e bu hafta baktığımız zaman haftanın karlı takımı olarak Manchester City'yi görebiliriz. Kendi evlerinde Luton Town'u 5-1 ile geçtiler ve pazar günkü Arsenal ve Liverpool'un maçlarının sonuçlarını beklediler. Çok ilginçtir. Önce Liverpool kendi evinde 1-0 Crystal Palace'a kaybetti. Sonra da Arsenal kendi evinde 2-0 Aston Villa'ya kaybetti. Arsenal Aston Villa mağlubiyeti bana biraz daha makul geliyor ama Liverpool'un Crystal Palace mağlubiyeti temelde dışarıdan baktığınız zaman çok abartılı ama Liverpool'da gerçekten bir bitiricilik problemi var. Özellikle Salah'ın sakatlık dönüşü, bu işte Afrika Kupası dönüşü, tam kendini bulamamış olması. Baktığınız zaman önceki hafta falan gol atmış, işte gene bir şeyler yapmış, gol pozisyonu. Yani pozisyona girmesi bir problem değil. Ya yani Salah o eski bitiriciliğini gösteremiyor. Diaz bir golcü değil. Yani Diaz zaman zaman goller atıyor. Salah yokken Nunez çok takımı ateşliyordu, çok taşıyordu. Nunez de formsuz, inanılmaz formsuz. Şimdi ileri üçlüden 2 tanesi formsuz olduğu zaman Liverpool'da gol atma problemi ortaya çıkıyor. Ciddi anlamda. Yani eskiden mesela işte Mane Firmino Salah dönemi. Firmino'nun çok gol atmadığı için eleştirildiğini hatırlıyoruz. Ki çokça eleştiriliyordu. Ama Klopp de diyordu ki benim ondan istediğim, benim ondan beklediğim bu. Yani burada aslında esas golcüler, esas santraforlar Mane ile Salah'tı. Yani Mane ile Salah ikisi de sezonluk 25-30 gol bandında neredeyse gol atıyor. Yani şeyde hepsini katıyorum. İşte ligdir, kupalardır, Şampiyonlar Ligi'dir. Hepsiyle birlikte 25-30'ar gol şeyine çıkıyor. Zaten Salah kimi zaman 30'un üstüne bile çıktığını görüyorduk. İşte orta sahadan zaman zaman Fabinho, zaman zaman Henderson sürpriz goller atıyordu. Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold bunlardan katkı geliyordu. Sakat olmadığı zaman Alex Oxlade-Chamberlain ve Naby Keita gol katkıları veriyordu. Ama bu sene öyle bir durum yok. Yani bu sene beklerden istenen katkı alınamıyor. Ne Trent'ten ne Robertson'dan. Yani Robertson eskisi gibi ceza sahası koşulları atmıyor. Sürpriz gollerini görmüyoruz. Trent biraz sakatlık problemleriyle boğuşuyor. Connor Bradley oynadığı zaman evet bir iki maçı kurtardı. Asistleriyle olsun, golleriyle olsun. Ama orta sahada mesela Szoboszlai ciddi bir hayal kırıklığı. Yani 70 milyon euroya getirildi. Biliyorsunuz Liverpool Bellingham ismi çok fazla konuşuluyordu geçen sezon. Liverpool'da özellikle işte Henderson yaşlandı, Fabinho yaşlanıyor. Buraya bir oyuncu lazım. Burayı derleyip toplayacak bir lider oyuncu karakter eksikliğinden bahsediyorduk özellikle orta sahada. Yani savunma sonuçta Van Dijk toparlıyor ama yani Van Dijk'ın da yaşını göze alırsak işte Bellingham gibi bir oyuncunun gelmesi Van Dijk ve Salah'ın ayrılmasından sonra yeni bir hazır lider görüntüsünde olacaktı. Ama nedense yani kulüp tarafı da Liverpool tarafı da Bellingham'ın çok pahalı olduğunu kanaat getirdiler ve hani 100 milyon euro bonservisi işte atıyorum maaşı falan çok görüp 70 milyona Zobozlai'yi getirdiler. Zobozlai da pozisyonda oynamıyor. 8-10 oynatıyorlar. Zobozlai'yi biz Salzburg'da olsun, Leipzig'de olsun hep ya forvet arkası gibi ya da sol kanat yani sol kanat veya sol kanat forvet gibi gördük. Orta sahada gol katkısı veremiyor doğru düzgün. Gol asist katkısı zayıf. McAllister'ın daha fazla gol asist katkısı var toplamda Zobo'ya bakarsak. O da formsuz. McAllister her zaman gol atabilecek bir oyuncu değil. Evet sürpriz goller attı. Güzel asistler de yapıyor. Endo'yu çok fazla ileri çıkarttırmıyor. Yani Fabinho'dan bir tık daha farklı bir konumda oynuyor. Yani Endo tamamen süpürücü konumunda. Çünkü Endo'yu Stuttgart'tan senelerde takip eden biri olarak inanılmaz uzaktan golleri var. Yani buna da fırsat vermiyorlar. Yani Endo'nun uzaktan şut atacak bir durumu da olmuyor. Yani Endo'yu tamamen sen ikili mücadele kazan, sen koş, işte sen gerekirse faul yap tarzında kullanıyorlar. Yani biraz Dortmund'da Emre Can'ın kullanımı gibi. Mesela Emre Can da teknik kapasitesi olan bir oyuncu ama orada istenen sertlik. Liverpool'da da burada ondan sertlik isteniyor. Endo'dan. Geriye çok fazla oyuncu kalmıyor yani gol katkısı verecek. Gakpo kenardan geliyor. Golcü bir oyuncu değil. Yani bence sokağa atılmış paralardan biri yani. 38-40 milyon verildi kendisine. Yani biraz Jürgen Klopp kendi ayağına sıktı. Bu sezon yaptığı transferlerle diyeyim. Sezon başı evet iyi gidiyordu. İşte Salah gidince takım düşecek deniyordu. Salah gitti gene bir şekilde takım diri kaldı ama o kadar çok geriye düştükleri maç var ki yani bugüne kadar Premier Lig'de oynadıkları maçların yarısından çoğunda sürekli geriye düştüler ve sürekli çevirdiler. Bu tamamen işin momentumdan kaynaklandığını gösteriyor. Momentumla bir şekilde baskılı oynayarak bir şekilde maç çevirmeyi başardılar. Yani özellikle işte şimdi mesela Leverkusen de çok maç çevirdi. Hani 80'den sonra çok gol buldu. Liverpool'da çok gol buldu ama ikisinin gol bulma sebepleri aynı değil. Yani Liverpool zaten her zaman çok yüksek yoğunlukla oynayan yüksek bir pres takımıydı. Ve sürekli kaos yaratır. Yani bunların stili buydu ama Leverkusen tamamen sakin oynayan bir şekilde boşluk bir şekilde pozisyon bulacağız diyen bir takım. Bir yerden sonra artık motor stop etti. Yani artık araba çalışmıyor. Hafta içinde de zaten Anfield'da Atalanta 3-0'lık çok bir skor. Ya skora baktığın zaman Allah Liverpool dağıldı dersin. Özete bakıyorsun hiç de öyle durmuyor. Yani Atalanta bulduğu bütün pozisyonları atmış. Liverpool'da girdiği hiçbir gol pozisyonunu değerlendirememiş. Yani inanılmaz şeyler kaçtı. Crystal Palace maçında da öyle. Ya yani sıfır gol atıyorsunuz. Gol beklentiniz 2.81. Ama karşılığında da 1.98'de bir gol beklentisi vermişler. Ya Crystal Palace'ın kaçırılan 3 golü Liverpool'un 4 golü var. Ve büyük şans olarak baktığınız zaman Liverpool'un kaçan 4 golünde 4'ü büyük fırsat. Crystal Palace'ın da ikisi de büyük fırsat. Yani aslında nereden baksanız bir 3-2 ya da 3-3 bitebilecek bir maç 1-0 bitmiş. Burada Glasner'i de tebrik etmek lazım. Geldiğinden beri çok fazla bir şey gösteremiyorduk ama yani bu kadro içerisinde ne gösterebilirsiniz ve Glasner'in neden buraya geldiğini ben anlamadım. Yani evet bir süredir boştasınız. Hani geçen sene Frankfurt'tan ayrıldı. Daha başka bir takım çalıştırmadı ama yani bu sezon sonu hoca piyasası yani teknik direktör piyasası inanılmaz hareketli olacak. Önünde çıkabilecek fırsatlar varken Crystal Palace tercihi çok mantıklı gelmedi bana. Biraz daha kapalı bir kutu. Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Avrupa'yı zorlayabilecek bir takım değil Crystal Palace. Yani biraz daha başaltı bir takım tercihi olsa anlarım. Yani bir Wolverhampton Wanderers yani bir Wolves'a gitse ya ben bir okey derim. Hani atıyorum Dezerbi ayrılsa Brighton'ın başına geçse yine okeyim. Newcastle olabilir. Hani belki Newcastle bir tık büyük kaçabilir. Hani tercih etmeyebilir. Ona okeyim. Ama yani bir nasıl diyeyim bir West Ham, bir Aston Villa Fulham. Biraz daha böyle başaltı takımlar daha mantıklı olurdu. Ama Crystal Palace bana da ilk andan beri çok mantıksız geliyor. İlk defa burada bir ustalık eserini gösterdi. Liverpool karşısında 1-0 kazandı. Hatta Klopp da çok takdir etti. İyi bir hoca dedi Glasner için. Umarım Crystal Palace'dan da bir an önce ayrılır. Çünkü Glasner'in hak ettiği yer burası değil. Hızlı bir sıçrama yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir düşüncem vardı. Sezon sonu Terzic gidince Glasner gelebilirdi. Yani Dortmund adına. Çok da güzel bir tercih olurdu. Takım kötü giderken güzel bir toparlayıp Şampiyonlar Ligi'nde ligde iddialı bir konuma getirebilirdi ama kendisi tercihini bu yönde kullandı. Liverpool için çok söylenecek bir şey yok. Geçen hafta da programda demiştim ki Manchester United beraberliği Liverpool'un şampiyonluk yarışını bitirdi diye. Hatta Uğurcan da dedi ya abi hani daha hiçbir şey bitmiş değil. Puanlar çok yakın, her şey olabilir ama Liverpool orada bence mental olarak bitti. Yani o maç kazanılmadı ve kazanamadılar. Yani United'a ilk yarıda kendi evinde şut attırmıyorsunuz ve az daha maçı kaybedecek konumda maçı bitiriyorsunuz. Bu psikolojik anlamda, mental anlamda sizi çökertir. Yani her maç deliler gibi gol kaçırmak, kazanacağın maçtan puan kaybetmek bir yerden sonra mental anlamda takımı düşürüyor. Bu maçta da çok ciddi bir şekilde gördük. Atalanta maçında da çok ciddi bir şekilde gördük. Yani puan anlamında evet, Liverpool'un şansı hala devam ediyor ama ben mental olarak Liverpool'un şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünüyorum. Yani dördüncü sıradaki Aston Villa ne kadar şampiyonluk şansı varsa Liverpool'un da bence o kadar şampiyonluk şansı kaldı artık. Sadece baskıdan değil, bu formsuzluk takımdaki oyuncuları biraz daha ezecektir. Ama tam tersi de olabilir. Sağlam bir form tutmasıyla Liverpool tekrar potaya girecek ama City'yi indirmek artık çok kolay değil. Zaten 3 takım arasında en kolay fikstür City'de, en zor fikstür de Arsenal'le Liverpool'da diyebiliriz. Özellikle Arsenal için ligin bitiminden bir hafta önce Manchester United maçı var. Sıkıntılı. Arsenal tarafında da geçtiğimiz zaman Arsenal'in mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Liverpool'da puan kaybedince tamamen işi geçen seneki bir Arsenal City rekabetine çevirme imkanına sahiplerdi. Fakat Unai Emery eski takımına acımadı. 2-0'lık bir galibiyet. İlk yarıda Arsenal pozisyonları var. Daha baskılı oynadı. Aston Villa'yı neredeyse sindirdi ama gol gelmedi. Orada da Arteta'nın bu Havertz üzerindeki inatçı etkisi, işte orta sahada kullanayım, ileride 3 oyuncum var, Havertz de koşu atınca ekstra bir oyuncu, savunma dengesini bozar. Evet, temelde mantıklı, zaman zaman pozisyonlar da buldu ama yani Havertz evet sürpriz goller attı, sürpriz maçlar aldı ama sürekli bu katkıyı bekleyeceğiniz bir oyuncu değil. Zaten yapabilseydi muhtemelen Chelsea'de hala kalmaya devam eder. Chelsea yani bu paralara satmazdı bu oyuncuyu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni de mesela kazandıran golü atmıştı Havertz. Ama hiçbir zaman o istenilen seviyeye çıkmadı. İstenilen seviyeye çıkmış gibi gözükse bile hiçbir zaman bunu istikrarlı bir şekilde gerçekleştiremedi. Şimdi bunu yapamadığını bu maçta da tekrar gösterdi. Evet, sana sahte 9'la işte ne bileyim 8 numara göreviyle 10 numara göreviyle bir şeyler gösterdi ama bu olmuyor. Yani bunu Havertz'ten sürekli beklemek yanlış. Bu maçta da gördük yani girdiği pozisyonlarda eli ayağının birbirine dolaştı. Arsenal'in pozisyonu zaman zaman kendisi çarçur etti. Zaman zaman başka oyuncular. Sakat sakat sakat oynuyor. Yani %100'ünde değil. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onda sıkıntı var. Gabriel'de bir sıkıntı var. Bu maçta da çok ciddi bir hata yaptı. Watkins'in şutu direkten döndü. Ve yani verilmiş sadakanız varmış tarzı bir şuttu. Çünkü o topun dönüşü o kadar saçma ki içe doğru falso oluyor ama kaleyi geçtikten sonra içe falso oldu. Yani o top kalenin içine düşebilirdi. Yani bu tip problemler Arsenal'in sıkıntısını ortaya koyuyor aslına bakarsanız. Yani bu işte Saka'nın sakat sakat oynaması, Gabriel'in sakat sakat oynaması, Havertz'in bulduğu pozisyonları değerlendiremesi. Martinelli'nin de bir formsuzluğu var. Trossard'ı kombine attı ama Trossard biraz daha böyle yedekten girince daha rahat katkı veren bir oyuncu. İstenilen şeye çıkamadı. İkinci yarı zaten Aston Villa tamamen kilitledi Arsenal'i. Ve gelen golle birlikte Arsenal'in zaten iyice düştü morali. Zaten tribün desteği de, tribünler de şok olduktan sonra ikinci gol geldi ve Aston Villa maçı kazandı. Aston Villa için de bu maç çok önemliydi. Çünkü Tottenham'da puan kaybedince bir anda Dördüncülüğü tekrar aldılar. Şimdi Aston Villa 33 maç oynadı. Tottenham 32 maçta. Bir 3 puanlık fark var arada. Aston Villa da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor yani. Sonuçta Unai Emery'nin çok büyük bir başarısı sayılacak. Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek. Arsenal tarafında da yani kendi sahasındaki Bayern Münih beraberliği ki az daha kaybediyorlardı. Orada da biliyorsunuz bir verilmeyen penaltı konusu vardı. İşte kaleci out'u kullandı, sonra oyuncu tekrar elini aldı, tekrar out kullanıyor gibi yaptı. Bunu hakemin penaltı vermesi lazım, verilmedi. Bir sürü tartışıldı. Arsenal beklenen düzeyde oynamadı. O yüzden Arteta'nın üzerinde de çok büyük bir baskı var. Yani burada City bir adım önde, hatta 3 adım önde bence. Sonuçta buraları oynamayı çok iyi biliyorlar. Baskıyla çok kolay mücadele edebiliyorlar. 3 kulvarda da çok rahat bir şekilde City gene gidecektir. Yani hem Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilirler hem de ligi kazanabilirler. Gene burada İbre Manchester City'yi gösteriyor diyebiliriz. Premier Lig'de bu şekilde orada yani kazan kaynamaya devam edecek. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçları var. Arsenal'in elenmesi işleri çok değiştirebilir. City'nin elenmesi hem Arsenal hem Liverpool açısından çok daha kötü olur. Yani City tamamen lige odaklanacağı için iki takım için de şampiyonluk hayal olabilir. Bunların sonuçları çok önemli. Bakalım neler olacak. Bayern Münih adına da mesela Bundesliga'da Bayern Münih ve Dortmund'un neler yapacağını çok merak ediyorum. Mesela Dortmund'da ilk maçta Atletico Madrid'de çok kötü böyle kabus gibi ilk yarı geçirdi neredeyse. Savunma hataları, yeniden goller. İkinci yarıda da inanılmaz bir performans gösterdiler. Ya yani 2-1 biraz üzücü bir sonuç oldu. Yani neredeyse beraberliği rahat alabileceği bir maçtı Dortmund'un ama gene de en azından avantaj sağlayabilecekleri bir skorla şimdi kendi sahalarında oynayacaklar. Neler olacak göreceğiz. Yani Premier Lig için de Bundesliga için de çok önemli bir hafta içi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maratonları, Konferans Ligi maratonları. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu haftalık Premier Bundesliga 101'den bu